Ayrım 17.
Ramses, Nubya yolculuğundan önce olup bitenleri hemen hemen unutmuştu. Seyis, arabacı, kaçak olarak üretilen mürekkep kalıpları. Bugün bütün bunlar artık çok uzakta kalmıştı, önemini yitirmişti. Ameni, tebrik edilmeye layıksın. Ama hiçbir yargıç bu kadar az ve değersiz bilgilere dayanarak dava açmaz. Genç katip gözlerini yere indirdi. Böyle bir yanıt alacağımdan korkuyordum. Denemek zorunda değil miyiz? %100 başarısızlıkla sonuçlanır. Daha başka kanıtlar bulacağım. Mümkün mü? Şenar'ın seni yanıltmasına izin verme. Seni Nubya genel valisi tayin ettirirse nedeni senden kurtulmak istemesidir. Cinayetleri unutulacak ve Mısır'da istediği gibi at koşturacak. Bunun bilincindeyim amini. Ama ben Nubya'yı seviyorum. Sen de benimle geleceksin. Ve sarayın entrikalarından, soysuzluğundan uzakta yaşayacak, soylu bir ülkeyi keşfedeceksin. Prensin özel sekreteri yanıt vermedi. Şenar'ın iyi davranışının altında bir tuzak bulunduğuna inanıyordu. Memphis'te kaldığı sürece gerçeğin peşini bırakmayacaktı. Ramses'in ablası Dolant, vücudunu yağlatıp masaj yaptırmadan önce, günün sıcak saatlerinde yıkandığı havuzun kenarında uyuşmuş bir şekilde dinleniyordu. Kocasının terfiinden sonra bütün gün tembellik ediyor ve kendini giderek daha yorgun hissediyordu. Berber, manikürcü, pedikürcü, kahya, aşçı. Hepsi onu yorgun ve bitkin düşürüyordu. Doktorun önerdiği merhemleri kullanmasına rağmen derisi gene de yağlıydı. Doğrusu daha bilinçli bir biçimde bakım yapması gerekiyordu. Ama sosyal yaşamın zorunlulukları zamanın büyük bölümünü yalayıp yutuyordu. Sarayın binbir küçük sırrını bildiği için her kabul gününe, her törene çağrılırdı. Zaten bu toplantılar Mısır Yüksek Sosyetesi'nin varlığının bir simgesiydi. Dolant birkaç haftadan beri oldukça endişeliydi. Şenar'ın yakınları sanki kuşkulanıyorlarmışçasına onunla çok daha az bilgi paylaşmaya başlamışlardı. Dolant bu konuyu Ramses'e açmanın kaçınılmaz olduğunu düşündü. "Madem ki abinle barış imzaladın," diye söze girdi. "Senin araya girmen oldukça önemli. Benden ne bekliyorsun?" "Şenar kral naibi olduğu zaman hatırı sayılır bir iktidara sahip olacak. Beni ihmal etmesinden korkuyorum. Şimdiden beni bir kenara itmeye başladı. Yakında taşralı bir burjuvadan da değersiz olacağım. Ne yapabilirim? Şenar'a benim varlığımı, çok geniş bir çevrem olduğunu hatırlat. Gelecekte bu çevre ona yararlı olacak. Benimle açıkça alay eder. Ağabeyimin gözünde ben şimdiden Nubya genel valisiyim ve Mısır'ın uzağındayım. Aranızdaki barış yalnızca lafta mı?" Şenar sorumlulukları bölüştürdü. "Demek sen zencilerin ülkesine sürgün edilmeye razı oldun. Nubya'yı seviyorum." Dolant güçsüzlüğünü üstünden atmak için canlandı. "Rica ederim, isyan et. Bu davranışın kabul edilemez. Şener'e karşı durmak için ikimiz müttefik olalım. Bu anormal yaratık bir ailesi olduğunu hatırlamalı. Ve onları karanlıklara itmemesi gerektiğini anlamalı." "Üzgünüm sevgili ablacığım. Ama komplolardan iğrendim artık." Ablası kızgın ayağa kalktı. "Beni terk etme. Senin kendini tek başına savunacak nitelikte olduğuna inanıyorum. Kraliçe Tuya akşam duasını ettikten ve rahibelerin ilahilerini dinledikten sonra Hathor tapınağının sessizliği içinde dinsel düşüncelere dalmıştı. Tanrı'ya hizmet etmek kişiyi insanlara özgü bayağılıklardan uzaklaştırıyordu. Bu da kraliçeye ülkenin geleceğini daha bilinçli düşünme olanağını sağlıyordu. Kraliçe kocasıyla yaptığı uzun görüşmeler sırasında Şenar'ın ülkeyi yönetme yeteneğinden kuşku duyduğunu anlatmıştı. Her zaman olduğu gibi Seti onu dikkatle dinlemişti. Ramses'in hayatına kastedildiğini, Firuze madenlerinde ölen arabacı suçlu olsa bile gerçek suçlunun hala bulunamadığını ve cezalandırılmadığını biliyordu. Şenar'ın kardeşine karşı duyduğu hınç sönmüş gibi görünse de onu masum olarak kabul etmek mümkün müydü? Kanıt olmayınca böylesi kuşkular korkunç görünüyordu. Ama iktidar hırsı insanları yırtıcı bir hayvana dönüştürmüyor muydu? Seti hiçbir ayrıntıyı ihmal etmiyordu. Karısının düşünceleri, Şenar'ın davasını güden dal kavuklarınkinden ve hükümdarı pohpohlamaya alışmış olanlarınkinden daha önemliydi. Seti ile Tuya, iki oğullarının da davranışlarını birlikte incelediler ve bir bilanço çıkardılar. Hiç kuşku yok ki, karşılaştırmayı yapan ve inceleyen akıldı. Ama akıl bile karar vermekte yetersiz kalıyordu. kararı verecek olan, yıldırım gibi baş döndürücü olan Sezgi, yani Siha'ydı. Evet, bir firavunun yüreğinden öteki firavunun yüreğine doğrudan aktarılan bu bilgi doğru yolu gösterecekti. Prens Ramses'e özel olarak ayrılan bahçeye bakan, kapıyı açan Ameni acayip bir şeye çarptı. Akasya ağacından yapılmış, hayran olunacak kadar güzel bir yatak. Mısırlıların çoğu hasır üzerinde yatardı. Bunun gibi bir mobilya küçük bir servet ederdi. Çok şaşırmış olan genç katip Ramses'i uyandırmak için koştu. Yatak mı? İmkansız. Gel, kendi gözlerinle gör. Yatak değil, sanki bir şaheser. Prens de özel sekreterinin düşüncesini paylaştı. Marangoz az rastlanır bir sanatkardı. Ameni, onu eve sokalım mı? Diye sordu. Sakın ha, sen gözünü bu yataktan ayırma. Atının sırtına atlayan Ramses, güzel İset'in annesiyle babasının oturdukları villaya kadar dört nala gitti. Genç kadının süslenmesini sabırla bekledi. İset makyajlı, kokular sürünmüş bir halde çıktı. Çekici görünmek istiyordu. İset'in güzelliği Ramses'i heyecanlandırdı. Kız gülümseyerek, ''Hazırım.'' dedi. ''İset, benim bahçeme o yatağı sen mi koydurdun?'' Sevinç ve mutlulukla dolup taşan genç kadın onu kucakladı. Benden başka kim cesaret edebilirdi? Güzel İset yatak armağanını hazırladıktan sonra prense kendisine başka bir şatavatlı armağan vermek zorunda bırakıyordu. Bu armağan sadece yakında evlenecek olanları hayat boyu birbirine bağlayacak bir armağan olabilirdi. Hediyemi kabul ettin mi? Hayır, dışarıda duruyor. Genç kadın okşanmayı, sevilmeyi isteyen bir ifadeyle ''Bu çok ağır bir hakaret.'' diye mırıldandı. ''Kesin olan bir şeyi geciktirmenin ne anlamı var? Özgür kalmaya ihtiyacım var. Sana inanmıyorum.'' ''Nubya'da yaşamak ister miydin? Nubya'da ha? Ne iğrenç şey.'' ''Ne yapalım ki, benim kaderim bu. Kabul etme. Olanaksız.'' Genç kadın Ramses'in yanından ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Ramses, firavun tarafından onaylanan yeni tayinlerin okunma töreninde bulunmak üzere birçok kişiyle birlikte davet edilmişti. Kabul salonu doluydu. Kıdemli memurlar yanıltıcı bir sükunet sergiliyor, daha genç olanlar ise sinirliliklerini pek saklamıyorlardı. Birçoğunun verilen görevi yerine getirmekte herhangi bir gecikmeyi asla kabul etmeyen Seti'nin kararlarından ödü patlıyordu. Ayrıca Seti, bilgisiz ve yetersiz kişilerin şişirme belgelerine pek önem vermezdi. Törenden önceki haftalar boyunca karışıklık doruğa varmıştı. Her üst düzey görevli, kendisinin ve yakınlarının çıkarını korumak için Seti'nin politikasını körü körüne uygulayan, gayretli bir memur olduğunu gösterme yarışına girmişti. Delege katip, kararnameyi kral adına okumaya başladığı zaman, salon sinek uçsa duyulacak kadar sessizdi. Bir akşam önce ağabeyiyle akşam yemeği yiyen Ramses, en ufak bir korku hissetmiyordu. Durumu bir sonuca bağlandığı için o sadece ötekilerin tayinleriyle ilgilendi. Bazı yüzler ışıldadı, bazıları ise soluklaştı. Bir kısmı da kararı beğenmediklerini somurtarak belirttiler. Ama bu firavunun kararıydı. Herkes bu karara itaat etmek zorundaydı. Nihayet sıra Nubya'ya geldi. Buraya yapılacak tayin az sayıda olduğu için pek ilgi uyandırmıyordu. Yakın zamanda cereyan eden olaylar ve Şanar'ın girişimlerinden sonra Ramses genel valilik için biçilmiş kaftandı. Karar büyük şaşkınlık uyandırdı. Eski genel vali görevinde kalmıştı. 33. Güzel İset sevincinden yerinde duramıyordu. Şenar'ın el altından yaptığı müdahalelere rağmen Ramses Nubya genel valiliğine tayin edilmemişti. Prens Memphis'te kalacak ve onurlu görevini yapmaya devam edecekti. Genç kadın bu beklenmedik fırsattan yararlanacak ve Ramses'i sevgisinin ağına düşürebilecekti. Ramses isyan ettikçe genç kadını kendine daha çok çekiyordu. Şenar'ın ısrarlarına olumlu yanıt vermesi için ailesinin sürekli baskılarına maruz kalan güzel İset'in gözü Ramses'ten başkasını görmüyordu. Nubya'dan dönüşünden sonra genç adam daha bir yakışıklı, daha bir cesur olmuştu. Biraz kilo almış, göz kamaştırıcı vücudu daha da gelişmişti. Doğuştan gelen soyluluğu daha güçlü bir biçimde çıkıyordu ortaya. Hemşerilerinin birçoğundan bir baş boyu kadar daha uzun olan prens, yenilmez bir insan olarak görülüyordu. Onun yaşamını, heyecanlarını, isteklerini paylaşmak. Ne kadar güzel ve masalsı bir gelecek. Hiçbir şey ve hiçbir kimse güzel İset'in Ramses'le evlenmesini engellemeyecekti. Genç kadın tayin listesinin okunmasından birkaç gün sonra Ramses'in evine gitti. Daha erken yapılacak bir ziyaret uygunsuz kaçabilirdi. An, düş kırıklığını giderme anıydı. İset de kendini prense teselli edecek en uygun kişi olarak görüyordu. Amini ziyaretçiyi pek sevmese de saygıyla karşıladı. Nasıl oluyor da prens, sağlığı bozuk ve sıska, yazı tahtalarının üzerine eğilmekten başka bir şey yapmayan, yaşama sevincinin ne olduğunu bilmeyen bu çocuğa güven duyabiliyordu. İset er geç müstakbel kocasını ondan kurtulması gerektiğine inandıracak, böylece daha değerli bir yardımcı bulabilecekti. Ramses bu kadar beceriksiz ve vasat adamlarla yetinemezdi. Efendine geldiğimi söyle. Üzgünüm, burada değil. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Şu anda nerede? Bilmiyorum. Benimle alay mı ediyorsun? Böyle bir şey aklımdan geçmez. Öyleyse açıkla. Ne zaman gitti? Dün sabah kral onu almaya geldi. Ramses onun arabasına bindi ve iskele yönüne doğru gittiler. Krallar Vadisi'nde mutlak bir sessizlik hakimdi. Bilgelerin Büyük Çayır adını verdikleri bu yer, firavunların ışık saçan ruhlarının yeniden canlandığı cennetti. Firavun ve oğlu, Teb'in batı kıyısındaki sahilin iskelesinden, gelişi gece gündüz nöbetçiler tarafından kontrol edilen bu kutsal alana kadar, iki yanı yüksek kayalıklarla çevrili, yılan kavi bir yol boyunca ilerlediler. Vadiye hakim bir tepe vardı. Piramit biçimindeki doruk, sessizlik tanrıçasını barındırıyordu. Ramses kasılıp kalmıştı. Babası neden onu bu esrarlı yere götürüyordu? Oraya sadece hükümdar olan firavun ile, onların öbür dünya konutunu yapmakla görevli sanatkarlara gitme yetkisi verilmişti. Mezarlarda bulunan hazineler nedeniyle, polisin okçuları, kimliği saptanamayan herkese vurma emrini almışlardı. En küçük bir hırsızlık girişimi, bütün ülkenin güvenliğini tehlikeye sokan bir cinayet olarak kabul edilir ve ölüm cezasına çarptırılırdı. Bir de elleri bıçaklı olan cinlerden söz ediliyordu. Bu cinler, sorularına cevap verecek durumda olmayan ihtiyatsızların kellesini uçuruyorlardı. Elbette, Seti'nin orada bulunuşu güven vericiydi. Ama Ramses bu kuşkulu dünyada yolculuk etmektense, Nubyelilere karşı 10 kez savaşmayı tercih ederdi. Burada onun gücü ve cesareti hiç işine yaramıyordu. Kendisini her şeyi elinden alınmış gibi hissediyordu. Ramses nasıl savaşacağını bilmediği bir gücün elindeki bir av gibiydi. Ne tek bir sap ot, ne tek bir kuş, ne de tek bir böcek. Adeta tüm canlıların reddedildiği bu vadide ölüme tek karşı gelebilen taştan başka bir şey yoktu. Seti'nin sürdüğü araba ilerledikçe insanı tehdit eden duvarlar yaklaşıyordu. Sıcak giderek boğucu oluyor, insanların dünyasından çıkmak sanki nefes almayı zorlaştırıyordu. Az sonra kayanın içine oyulmuş bir kapıyı andıran dar bir geçit göründü. Dar geçidin önünde ve ardında silahlı askerler vardı. Araba durdu. Seti ile Ramses indiler. Polis memurları eğilerek selam verdiler. Hükümdarlarını tanıyorlardı. Firavun çalışmaların düzgün ilerlediğinden emin olmak için düzenli aralıklarla buraya geliyor, kendi mezarının iç duvarlarına kazılmasını istediği hiyeroglif metinlerini heykeltıraşlara bizzat kendisi yazdırıyordu. Ramses kapıdan geçer geçmez şaşkınlıktan donup kaldı. Büyük çayır aşırı ısınmış bir çanak gibiydi. Toprak rengi keskin yarların ötesinde lacivert bir gök parçasından başka hiçbir ufuk görünmüyordu. Doruk noktasının sanki zorla kabul ettirdiği tüm sessizlik, firavunların ruhuna barış ve dinginlik veriyordu. Korku, yerini göz kamaşmasına bırakmıştı. Kentin büyüklüğü ve gizemi, karşısında kendini gülünç olacak derecede küçük hisseden insan, yıkan değil, geliştiren bir öbür dünyanın varlığını seziyordu artık yavaş yavaş. Seti oğlunu taş bir girişe doğru götürdü. İçeride selvi ağacından yapılmış yaldızlı kapıyı itti. Küçük bir odaya kadar inen dik bir inişten yürüdü. Odanın ortasında bir lahit görünüyordu. Kral duman çıkarmayan özel meşaleleri yaktı. Duvarlardaki süslemelerin görkemi ve eşsiz güzelliği Ramses'in gözünü kamaştırdı. Altın sarısı, kırmızı, mavi ve siyah renkler canlı ve parlaktı. Prens ışığı yutan karanlıklar canavarı kocaman yılan Apophis'in tasviri önünde bir süre durdu. Yaradan insan kılığına girmiş, elindeki beyaz bir bastonla yılanı zarar vermeden etkisiz hale getiriyordu. Ramses, Tanrı Sia'nın kılavuzluğunu yaptığı güneş kayığını hayranlıkla seyretti. Bu sezgileri güçlü Tanrı, karanlık bölgelerde doğru yolu bulabilen tek Tanrı'ydı. Şahin başlı Horus ve çakal başlı Anubis tarafından büyülenen Firavun tasviri hayranlık vericiydi. Tüm insanlığa seslenen yasayı simgeleyen Tanrıça Maat, doğruların cennetinde Firavun'u yanına kabul ediyordu. Genç ve yakışıklı olarak gösterilen kralın başında geleneksel başlık, boynunda geniş bir altın kolye ve belinde de yaldızlı bir peştemal vardı. Tekrar hayata dönüşü simgeleyen ve başında lotus bulunan tanrı Osiris ya da Nefertum'un karşısında duran kral, sakin bir tavırla gözlerini sonsuza doğru kaldırmıştı. Başka yüzlerce ayrıntı daha prensin ilgisini çekti. Bunların arasında özellikle öbür dünyanın kapıları ile ilgili gizemli bir metin vardı. Ama Seti oğlunun merakını gidermesine izin vermedi ve Lahdin önünde secdeye varmasını emretti. Burada yatan kralın adı seninki gibi Ramses'ti. O bizim hanedanımızın kurucusudur. Daha önce vezir olan Ramses ülke hizmetinde geçen zahmetli bir yaşantıdan sonra emekli olmuştu. Buna rağmen Horemheb onu halefi olarak ilan etti. İhtiyar adam huzurlu hayatından sökülüp alındı. Son gücünü de Mısır devletine adadı. Çok yorgun olduğu için hükümdarlık süresi 2 yıldan az oldu. Ama bu süre içerisinde ona verilen tüm ünvanların hakkını verdi. Kuzey ve Güney Mısır'da Maat'ı yücelten kişidir. İktidarı kalıcı olan kutsal ışık tarafından dünyaya getirilmiştir. Baş yaratıcının seçtiğidir. İşte böyleydi bizim atamız. Bilge ve alçak gönüllü. Gözümüzü açması için büyük bir saygı göstermek zorunda olduğumuz insan. Ona dua et. Adına ve hatırasına saygı göster. Çünkü atalarımız bizim önümüzdedir ve biz onların izinden gitmek zorundayız. Prens, hanedanın kurucusunun manevi varlığını hissetti. Hiyerogliflerin hayatı sağlayan diye adlandırdıkları lahitten, ılık bir güneşin ışınlarını andıran apaçık bir enerji yayılıyordu. Kalk Ramses, ilk yolculuğun sona erdi. Çevrelerinde yer yer piramitler yükseliyordu. En büyüğü, en görkemlisi merdivenimsi büyük basamaklarıyla göğe yükselen Zoser'inkiydi. Ramses babasının eşliğinde başka bir yeraltı mezarlığını, Ulu Sakkari'yi keşfediyordu. Orada eski imparatorluğun firavunları ile sadık hizmetkarlarının sonsuzluğu simgeleyen konutları yapılmıştı. Seti, çölümsü platonun ucuna doğru yürüdü. Oradan hurmalıklar, ekili tarlalar ve Nil görünüyordu. Bulunduğu yerde 1 kilometreden daha geniş bir alanda, yan tarafları sarayların cephesine benzeyen, tuğladan yapılmış 50 metre uzunluğunda mezarlar birbiri ardınca uzanıyorlardı. Yükseklikleri 5 metreden fazlaydı ve insana neşe veren canlı renklere boyanmışlardı. Bu mezarlardan biri Ramses'i hayrete düşürdü. Çevresine çıkıntı şeklinde pişmiş topraktan 300 boğa başı yapılmıştı. Her birinin boynuzu gerçekti. Böylece kabir yenilmez bir orduya dönüşüyordu. Zararlı hiçbir güç ona yanaşmayı başaramazdı. Seti, buraya gömülen firavunun adı Cet'ti diye açıkladı. Bu ad sonsuzluk anlamına gelir. Onun yanında birinci hanedanlığın öteki kralları yatıyor. Bu topraklar üzerinde ilk kez Maat'ın yasasını uygulamaya koydular ve düzensizlik yerine düzeni kurdular. Her hükümdarlık ekildiği bahçeye kök salmalıdır. Dövüştüğün boğayı hatırlıyor musun? Burada doğdu. Uygarlığımızın başlangıcından bugüne kadar güç burada sürekli olarak yeniden doğdu. Ramses her boğa kafasının önünde durdu. Hiçbiri ötekine benzemiyordu. Böylece en sertinden en yufka yüreklisine kadar her türden yönetici temsil edilmiş oluyordu. Bu garip anıtı dolaşmayı bitirince babası arabaya bindi. İkinci yolculuğun da böylece tamamlandı. Bir süre tekneyle kuzeye doğru ilerlediler. Sonra at üstünde yemyeşil tarlalar arasındaki dar patikalardan 4 nala giderek küçük bir kasabaya vardılar. Firavun'la oğlunun geldiğini duyan kasaba halkı sevinç içindeydi. Delta'nın bu unutulmuş köşesinde bu beklenmedik ziyaret bir mucize demekti. Böyle olmakla birlikte kasaba halkının kralı çok iyi tanıdığı anlaşılıyordu. Güvenlik güçleri çok sert olmayacak biçimde halka müdahale ederken Seti ile Ramses karanlığın içine gömülmüş küçük bir tapınağa girdiler. Taş sıraların üzerine karşılıklı oturdular. Avaris adını duydun mu? Onu kim bilmez? Hiksos'ta istilacılara başkent olmuş lanetli kentin adı değil mi? Şimdi Avaris'tesin. Ramses şaşkına döndü. Peki ama o yıkılmamış mıydı? Hangi insan kutsal bir yeri yıkabilir? Burada bana adını veren fırtınaların ve şimşeklerin gücü olan Set'in egemenliği hüküm sürüyor. Ramses dehşete düşmüştü. Seti'nin onu basit bir hareket ya da bakışla yok edebilecek güce sahip olduğunu hissetti. Belki de onu yok etmek için getirmişti buraya. Korkuyorsun. Bu hayra alamettir. Sadece kendini beğenmişle budalalar korkuyu bilmezler. Bu korkudan onu yenebilecek güçte doğmalıdır. İşte Set'in sırrı burada. Onu inkar edenler tıpkı Akhenaton gibi hata işlemiş ve Mısır'ı zayıflatmıştır. Bir firavun aynı zamanda fırtınanın, gökteki öfkenin, yıldırımın amansız karakterinin canlı simgesi olur. Onun yol gösteren eli ve bazen de cezalandıran yumruğu olur. İnsanların iyi olduklarına inanmak, bir kralın asla işlememesi gereken bir kusurdur. Ülkesini harabeye çevirir, halkını da sefalete sürükler. Peki sen, Set'e meydan okuyabilecek niteliğe sahip bir kişi misin? Tapınağın çatısından gelen bir ışık huzmesi, kulakları büyük, burnu uzun bir heykelin kaygı verici görünümünü aydınlattı. Korkunç yüzlü Set karanlıklardan çıkıyordu. Ramses kalktı ve ona doğru yürüdü. Görünmeyen bir duvara çarptı ve durmak zorunda kaldı. İkinci bir girişim de aynı başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak üçüncü girişim onun engeli aşmasını sağladı. Heykelin kırmızı gözleri iki alev topu gibi parıldıyordu. Ramses bir yanma hissetmesine rağmen gözlerini kaçırmadı. Sanki alevden bir dil bütün vücudunu dolaşıyordu. Acısı çok şiddetlendi ama dayandı. Hayır, yok olma pahasına da olsa Set'in önünde gerilemeyecekti. Kaybetme hakkı olmayan eşitsiz bir düelloda karar anı gelmişti. İki kırmızı gözün yuvalarından çıkan alev Ramses'i sardı. Sanki başını yutuyor ve kalbini parçalıyordu. Buna rağmen Ramses ayakta kaldı. Set'e meydan okudu ve onu kendisinden uzağa tapınağın en dibine çekilmeye zorladı. Fırtına patladı, tufanı andıran bir yağmur Avaris'in üzerine çöktü. Dolu taneleri tapınağın duvarlarında çınladı. Kırmızı ışık hafifledi ve Set karanlıklara döndü. Bu oğlu olmayan tek tanrının yeryüzündeki mirasçısı Set'i, kendi oğlunun ne kadar güçlü olduğunu görmüştü. Seti, üçüncü yolculuğun da sona erdi diye mırıldandı.